Çınaraltı.
Sevgili dinleyiciler, TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Evet, işte yine bir Çınaraltı programında karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, gün geçmiyor ki gazetelerde İstanbul'un suyuyla ilgili haberler çıkmasın. İşte İstanbul'un su semtlerine şuradan su verilecek. Şu barajlar doldu taştı veya şu barajlarda su seviyesi düştü. Efendim İstanbul'un önümüzdeki sene susuz kalması muhtemel. Efendim susuzluktan canına tak edenler işte şuradan şuraya yürüdüler. Efendim veya artık daha rutin haberler şu semtlere su verilemeyecektir. Şurada arıza vardır. Şurada hatlar arızalıdır. Şurada borular çekmemektedir. Hasılı hemen her gün bu problem yaşanmaktadır. Tabii ihtiyaçlar ve nüfus arttığı için bu İstanbul hiçbir dönemde su sıkıntısı çekmekten kurtulamadı. Bentlerden getirilen su, semt çeşmelerin açılması, sonra ünlü Terkos şirketi ve son olarak yapılan iki büyük baraj her iki yakayı da bol suya doyuramadı sevgili dinleyiciler. Bugün bütün İstanbul'dan umudu boğazın altına döşenen büyük su borularının devreye girmesinde. Şair sevgili dinleyiciler bir taşına koca bir Acem ülkesini feda etmiş bu güzel İstanbul için. Fakat İstanbul'un su meselesi kuruluşundan bu yana hemen her devirde yöneticileri en fazla düşündüren konuların arasında hatta başında yer almıştır. Ömrü 6 asrı aşan Osmanlı Devleti döneminde bizzat padişahlar, Cumhuriyet'in ilanından sonra da şehir idarecileri halkın büyük şikayetlerine sebep olan bu meseleyi çözmek için gayret harcamışlardır. Ama yine de İstanbul, Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olduğu devre hariç, tarihin hiçbir devrinde ihtiyacı karşılayacak oranda bol suya kavuşamamış. Su meselesi nesilden nesile gittikçe büyüyen İstanbul'la birlikte günümüze kadar gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Mimar Sinan'ın eliyle bol suya kavuşmuştu İstanbullular. Ve bunların torunları daha sonraki yüzyıllarda nüfusun artması, buna karşılık mevcut kaynakların yetmemesi yüzünden büyük ölçüde su sıkıntısı çekmişlerdir. İstanbul sevgili dinleyiciler tarih boyunca işsiz Anadolu insanını mıknatıs gibi kendine çekmiştir. Taşı toprağı altın denir ya, sürekli göçlerle büyümüş, nüfusu artmış. Tabii bunlar olurken padişahlar mevcut su kaynaklarını değerlendirmek maksadıyla çeşitli bentler yaptırmışlardır. Bunların arasında Sultan II. Osman'ın 1620 yılında yaptırdığı karanlık bent var, Topuz Bendi. Ve Sultan 3. Ahmet'in Lale Devri Padişahı'nın 1724'te yaptırdığı Valide Bendi var. Sultan 3. Mustafa'nın yaptırdığı Ayvat Bendi var. İstanbul yakasının su ihtiyacını karşılamak maksadını taşıyordu bunlar. Şehrin Beyoğlu yakası, Galata yakası ise bol suya ancak 1750 yılında Sultan 1. Mahmud'un yaptırdığı Topuzlu Bent'le kavuştu. Bu bentten Beyoğlu, Boğaziçi ve Galata semtlerinde 80 çeşmeye su verildi sevgili dinleyiciler. Sultan 3. Selim'in annesi Valide Mihrişah Sultan ve Sultan 2. Mahmud'un yaptırdığı kendi adlarıyla anılan bentlerdeki sular künk borularla Taksim'deki su tevzi deposuna geliyor. Buradan çeşmelere dağıtılıyordu. Bu semte Taksim adının verilmesinin sebebi de işte bu suyun taksim edilmesi dolayısıyladır. İstanbul'da yeni bir su tesisi yaptıran padişahlar suyun fazlasını çeşme yaptırmak isteyen hayırsever kişilere ayırıyorlardı sevgili dinleyiciler. Devrin önde gelen kişileri her şey sudan hayat bulur veya su gibi aziz ol sözleriyle büyük değer verdikleri suyu halka iletebilmek, adlarını yıllar sonra da olsa hayırla, rahmetle yad ettirebilmek için şehrin çeşitli yerlerine sebiller, çeşmeler yaptırdılar sevgili dinleyiciler. Bundan da Türk sanatının ayrı bir dalı olan çeşme ve sibil mimarisi doğdu. Bu mimarinin abide vasfı kazanmaya başlaması 18. asra rastlamaktadır. Bilhassa Lale Devri'nde İstanbul birbirinden güzel, sanat bakımından çok değerli çeşmelere kavuşmuştur. Sultan 3. Ahmet'in yaptırdığı çeşmeler, birisi Ayasofya'da, birisi Üsküdar'da, bunlardan sadece birkaçıdır sevgili dinleyiciler. Halkın su ihtiyacını karşılamak için yararlandığı çeşmelerin sayısı ise asırlara göre artış göstermiştir. Lale Devri'nde şehirde 141'i İstanbul, 80'i Beyoğlu ve 71'i de Üsküdar tarafında olmak üzere toplam 292 tane çeşme yapılmıştı sevgili dinleyiciler. 18. asrın sonlarında şehirdeki bütün çeşmelerin sayısı 727'yi bulmuştu. Ancak bunlar da ihtiyacı karşılamak için kafi değildi. Çeşme yaptırmak deyince aklıma bir hikaye geldi sevgili dinleyiciler. Olmuş bir hikaye, tarihi bir hikaye. Efendim, Valide Sultan, Hatice Tarhan Valide Sultan kimdir bu? Sultan İbrahim'in hanımı ve Sultan 4. Mehmet'in annesi. Bu arabasıyla şehrin içinde gezip halkın ve şehrin meselelerini yerinde görmek adeti vardı sevgili dinleyiciler. Bir gün bugünkü Unkapanı Köprüsü'nden inişte, Azap Kapı deniyor oraya Kasımpaşa taraflarında, bir kız çocuğunun böyle yol kenarına oturmuş ağladığını görmüş Valide Sultan. Çocuğu çağırmış, niye ağladığını sormuş. Çocuk bir evin hizmetçisi olduğunu, kendilerini su getirmek üzere çeşmeye gönderdiklerini, fakat suyu dolduramadan testisinin kırıldığını ve bu sebeple ağladığını söylemiş. Valide Sultan ağlama demiş, ben sana bir yeni testi alır veririm, eve götürürsün, böylece kimse sana kızmaz. Küçük kız demiş ki, efendim ben ona ağlamıyorum, bana güvenerek, itimat ederek çeşmeye gönderdiler. Ben bu güvene layık olamadım. Çeşmeye gidip bir testi su doldurup eve getiremedim. Bunu beceremedim. Ben bu kendi beceriksizliğime ağlıyorum. Bu işin altından kalkamadığıma ağlıyorum. Deyince Valide Sultan bu küçücük kızdaki mesuliyet duygusuna hayran olmuş. Ve bu kızın evine giderek bu kızı saraya aldırtmış. Saliha adındaki bu kıza Dilaşup ismi de verilmiş ve padişahın oğluyla evlenmiş. Daha sonra kendisi hem padişah hanımı hem padişah annesi olmuştur. Saliha Sultan kendisine ikbal yolunu açan bu hadiseyi unutmamış ve oraya, bu testesinin kırıldığı yere, çok güzel, zarif bir çeşme yaptırmıştır. Un kapanından Azap Kapı'ya inenler bu çeşmeyi hemen köprünün ayağında bugün bile sapasağlam görmektedirler. Evet, yaptırılan tesislere, alınan tüm tedbirlere rağmen sevgili dinleyiciler, su ihtiyacının bir türlü karşılanamayışı padişahları çeşitli tedbirler almaya yöneltti. İstanbul'un nüfusu bir çığ gibi durmadan büyüyor, su ihtiyacı da giderek artıyordu. 1765 yılında Ayvat bendini yaptıran Sultan 3. Mustafa, şehirdeki su sıkıntısını önlemek için Üsküdar, Galata ve Eyüp'te tek ve çifte hamamların yapımını yasakladı. Karara gerekçe olarak hamamlarda çok su tüketilmesi gösteriliyordu sevgili dinleyiciler. Sultan 3. Ahmet ise bir başka çareye başvurdu. Gittikçe büyüyen göçün İstanbul'un yiyecek ve su meselesini içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini görünce bir fermanla İstanbul'a göçü yasakladı. Yine Sultan 3. Mustafa devrinde su sorununu, su meselesini çözmek maksadıyla Sapanca Gölü'nden İstanbul'a su getirilmesi bile düşünülmüştü. Bu hazırlanan projeye göre Sapanca Gölü ile Sakarya Nehri birleştirilecek, buradan döşenecek kanallarla çevreye ve İstanbul'a su verilecekti. Ancak yapılan araştırma, tahkikat neticesinde bu projenin gerçekleşmesinin çok büyük harcamaları gerektirdiği, yapımının ise çok uzun süreceği belirlendiği için bu tatbikattan vazgeçildi. Tarihçi Vasıf Efendi eserinde bu projenin gerçekleşmesi için ilk adımların atıldığını, kazılara bile başlandığını, ancak daha sonra çevrede bu projeden zarar görenlerin araya girmesiyle çalışmaların yarıda kaldığını belirtmektedir. Böylece şehrin su meselesine İstanbul dışında bir çözüm arayan bu proje ne yazık ki gerçekleştirilemedi. Mevcut tesislerin gittikçe artan nüfus ve su kullanımı nedeniyle yetersiz kalması, bunun yanı sıra artık çeşmelerden taşınan su ile idare edilemeyecek tipte binaların yapımının hızla artması üzerine yeni bir su kaynağı arandı sevgili dinleyiciler. O zamanlar evlerde su olmadığı için herkes su ihtiyacını mahalle çeşmelerinden karşılardı. İşte bunun üzerine şehre 42 kilometre uzaklıktaki Terkos Gölü'nden su getirilmesi kararlaştırıldı. 1874 yılında uygulamaya konuldu bu proje. Bunu gerçekleştirmek ve Terkos Gölü'nün sularının şehre akıtılması için hariciye teşrifatçısı Kamil ve Terno adındaki bir mühendise bu vazife verildi. Hazırlanan projeye göre getirilecek su Beyoğlu ve Galata ile Haliç'in batı kıyısında ve Boğaz'ın Rumeli yakasında oturanlara para ile satılacaktı. Bu iki şahıs tarafından alındı bu 40 yıllık imtiyaz. Daha sonra Fransız sermayesiyle kuruldu ve halk arasında Terkos şirketi adıyla anılan Dersaadet Su Şirketi'ne devredildi. Ve 1890'lara doğru sevgili dinleyiciler artık evlerdeki çeşmelerden su akmaya başladı. O zamana kadar taşıma suyla idare etmeye çalışan İstanbullular böylece kolaylığa kavuşmuşlardı. Su evlerine kadar geliyordu ki bu o güne kadar görülmemiş bir hadiseydi. Ama tabii musluklardan su akarsa. Nitekim daha sonraki yıllarda Terkos şirketinden önce mırıldanma şeklinde başlayan şikayetler ayyuka çıkacak. İstanbullular akmayan çeşmeler yüzünden sinir hastası olmaktan yakınacaklardı. Hatta o zaman bir devlet dairesine de akıntı olmuş. Çatı akıntısı sağdan soldan. Bunun karşılanması için merkeze yazılmış. Merkez nerelerin aktığının tek tek bildirilmesini istemiş. Bu devlet dairesinin idarecileri ise muslukların dışında her yer akıyor diye cevap vermişler. Neyse 1904 yılında sevgili dinleyiciler İstanbul'a mevcut su tesislerine bir yenisi daha eklendi. Sultan II. Abdülhamit şehirdeki büyük kışlaların ve resmi tesislerin su ihtiyacını karşılamak maksadıyla Hamidiye suyunu şehre getirtti. Hamidiye suyu bugün bile efendim faaliyetini sürdürmekte. İstanbullular, boğazına düşkün İstanbullular bu suyu içmeyi tercih etmekte ve uzak yerlerden gelerek bu suyu doldurup evlerine götürmektedirler. Şehrin Anadolu yakası sevgili dinleyiciler, hemen her yenilikte olduğu gibi su işinde de Rumeli yakasından geride kaldı. Burada evlere su verebilecek bir tesisin yapılması 1887 yılında yapılan bir mukaveleyle Üsküdar Kadıköy Su Şirketi'ne verildi. O zamanlar Osmanlı Devleti'ne bakın, devletçilik yok, her şeye devlet karışmıyor. Bunları özel sektöre yaptırıyor. Bugün Avrupa devletlerine ulaştığı bir seviye bu. Neyse bu şirket, su şirketi Göksu'da birinci elmalı bendini inşa ederek başladı işe. Anadolu Hisarı'ndan Bostancı'ya kadar uzanan bir şebeke kurdu. Ancak Karabet Sıvacıyan adına verilen imtiyazla gerçekleştirilen su tesisleri kısa zamanda ihtiyacı karşılamaktan uzak kaldı sevgili dinleyiciler. 1887'den 1937 yılına kadar toplam 187 kilometre uzunluğunda su şebekesi meydana getirildi. Anadolu yakasının yüksek yerlerinde oturanlardan farklı ücret istedi şirket. Daha sonra İstanbul Sular İdaresi'ne devredildiği 1937 yılındaki abone sayısı sadece 8194'tü.
Thank you.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programımız devam ediyor. İstanbul'un su meseleleri üzerinde duruyoruz. 1930'lu yıllarda, 30'larda sevgili dinleyiciler, hem de kış aylarında İstanbul sıcaktan değil, susuzluktan kavruluyordu. 14 Şubat 1930 günü Feyzaati Lisesi'nin çıkan bir yangın neticesi tamamen kül olması öğrenciler arasında büyük tepkilere yol açtı. Öğrenciler Terkos şirketinin merkezini basıp camlarını kırdılar. Eşyalarını tahrip ettiler. Bu yangından daha önce şehirde vuku bulan birkaç yangının da geniş maddi hasara yol açması zihinleri kurcalayan bir soru haline geldi. Şehirde geniş bir araştırma yapıldı. Bu arada yangın musluklarının çoğunda su olmadığı görüldü. Nafa Vekaleti, o zamanki adıyla, şimdiki adıyla Bayındırlık Bakanlığı, konuyla ilgili olarak İstanbul'a bir müfettiş gönderdi. Fakat hayret, müfettiş İbrahim Ethem Bey şehre gelir gelmez akmayan musluklar gürüldemeye başladı. Kış aylarında bile susuzluktan kavrulan halk bol suya kavuştu. Şirket yetkilileri imtiyazlarının feshedileceğinden korkarak yangın muslukları da dahil olmak üzere her köşeye su vermişlerdi çünkü. Bunu gören İstanbullular, sen çok yaşa İbrahim Bey derken onun şehirden ayrılmamasını canı gönülden istemişlerdi. Evet sevgili dinleyiciler, 1933 yılında Terkos şirketi İstanbul Sular İdaresi'ne yarım asırda ancak gerçekleştirebildiği 364 kilometre uzunluğunda su dağıtım şebekesini 18.527 aboneyle devredip tarihe karıştı. Su meselesi bütün şiddetiyle sürmeye devam etti ama. Kurulduğu günden bu yana yakınmalara sebep olan Terkos kumpanyası ortadan kalkmıştı ama miras bıraktığı su meselesi İstanbulluların baş derdiydi. Bu yüzden şehrin ihtiyacı münavebeli olarak verilen su ile karşılanmaya başlandı. Hiç değilse artık herkes suyun ne zaman akacağını, ne zaman akmayacağını biliyordu. Bu da bir aşamaydı. ...1945 yılında susuzluğun had safhaya varması üzerine bu kez su tüketiminin zorunlu olarak kısıtlanması fikri ortaya atıldı. Hazırlanan plana göre ilk iş olarak fabrikalardan başlanacak, fabrikalar kullandıkları suyu asgari seviyeyi indirerek ihtiyaçlarını sahaları içinde açacakları artezyen ve kuyularla karşılayacaklardı. Ne var ki Nafa Vekaleti, yani Bayındırlık Bakanlığı, bu teklifi kabul etmedi. 1950 sonrası görülen nüfus patlaması ise su meselesinin daha da büyümesine sebep oldu sevgili dinleyiciler. Artık susuzluğu protesto için de mitingler düzenleniyordu. Ev hanımları yürüyorlardı. Susuz yazlar bilhassa Anadolu yakasında birbirini izler. Su buraya karşıdan dubalarla taşınırken halkın bol su yerine ilgililerin vaatleriyle avunmak zorunda kaldığı görülüyordu. İstanbul'un su meselesinin çözümlenmesi için 1969 sonrası dev adımlar atıldı sevgili dinleyiciler. Küçükçekmece'den Gebze'ye kadar uzanan sahayı kapsayan Büyük İstanbul İçme Suyu Projesi, İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları neticesinde ve Dünya Bankası'ndan sağlanan krediyle uygulamaya konuldu. Bu çalışmalar neticesi önce mevcut su kaynaklarına yenileri eklenip Anadolu yakasında Ömerli, Avrupa yakasında ise Alibeyköy barajları gerçekleştirildi. 1972 yılında bitirildi Ömerci Barajı. 1970'ten itibaren Anadolu yakasına bol su verildi. Alibeyköy Barajı pompa istasyonu ve isale hattı Avrupa yakasının ihtiyacını karşılamaya çalışan tesisler arasında yer aldı. Evet, İstanbul'un su meselesinin giderek artması ve bu nüfusa paralel olarak çoğalması, eldeki mevcut tesislerin bir türlü ihtiyacı karşılayamaması sebebiyle hemen her devirde bu sıkıntının yaşanması, akmayan çeşmeler, yazın bunaltıcı sıcağında kavrulan halka su yerine tıs sesi veren musluklar, basınımızda yazarların, karikatüristlerin sürekli konuları haline gelmişti. Bilhassa Terkos Kumpanyası'nın sular idaresine devrinden önce susuzluk ve bunun yol açtığı yangınlar sebebiyle tenkitler son haddini bulmuştu. Asrımızın başından bu yana sevgili dinleyiciler, Türk basınında şöyle üstün körü de olsa yapılan bir araştırma, gazete sütunlarında bir Terkos edebiyatının alıp yürüdüğünü göstermesi bakımından enteresandır. Asrımızın başlarında İstanbul'da bir günlük gazetede yayınlanan bir haber İstanbul'u velveleye verdi sevgili dinleyiciler. Bilhassa namazında niyazında kişilerin hop oturup hop kalkmasına sebep oldu. Gazete haberinde köylüler tarafından kovalanan bir yaban domuzunun Terkos Gölü'ne düştüğü bildiriliyordu. Daha haber çıkar çıkmaz ortalık birbirine girdi. Tabi İslamiyet'te mundar olarak kabul edilen eti, derisi, her şeyi haram olan bir hayvanın içine düştüğü suyla abdest alınır mı, alınmaz mı? Bu su içilir mi, içilmez mi? Münakaşaları halk arasında aldı yürüdü. Hani neredeyse müftülüğe başvurulup bu mevzuda bir fetva alınacaktı. Neyse ki gazete iki gün sonraki sayısında bir düzeltme neşrederek münakaşaların sürüp gitmesini önledi. Bu kez haberde köylülerden aldığımız bilginin yanlış olduğu, göle yaban domuzunun düşmediği anlaşılmıştır. Keyfiyeti karilerimize yani okuyucularımıza bildiririz deniliyordu. ...1930 yılının hem de Şubat ayında İstanbul susuzluktan yanıp kavruluyordu sevgili dinleyiciler. Susuzluğun normal hale geldiği yaz aylarından sonra bu kez hem de kışın ortasında damla suyun bulunmayışı, hele etrafı su olan İstanbul'da hakikaten halkı çileden çıkartmıştı. Bunun üstüne su yokluğu yüzünden bir lisenin yanıp kül olması üzerine, Feyzi Ati Lisesi yanıp kül olması üzerine İstanbul basını Terkos şirketine ateş püskürmüştü. Bir gazetede halkın kızgınlığını yansıtan 3 sual başlıklı haber bunlardan sadece birini oluşturuyordu. Sual 1. Terkos şirketi bütün İstanbul'u her gece muntazaman susuz bırakarak cayır cayır yakmak kastında mıdır? Sual 2. Koskoca bir devlet su şirketinin hakkından gelemiyor mu? 3. Terkos denen bu rezalet daha ne kadar devam edecek? Efkar-ı umumiye bu işin sırrını yukarıdaki 3 sualin cevabından bir hakkın anlamak istiyor. Bu keyfi tutumu yüzünden devlet içinde devlet olarak vasıflandırılan Terkos Kumpanyası'nın belediyeyi devrinden sonra da mesele hallolunamadı. Terkos gitti, yerine Sular İdaresi geldi. Ama yine su yok. 1934'lerde halk yüzünü yıkayacak suyu bulmakta zaman zaman güçlük çekerken belediye sokakları yıkamaktan dem vuruyordu. İşte buna ait 1934'lerde yayınlanan bir haber. Belediye bu seneye gelinceye kadar kafi miktarda su olmadığı için pek sıcak günler müstesna yazın hiçbir sokağı sulayamıyordu. Fakat bir seneden beri Terkos tesisatı genişlediği için bu yaz şehir sokakları geçen senelere nispetle daha fazla sulanabilmiştir. Gelecek yaza kadar Terkos su miktarı bir kat daha artacağından belediye gelecek seneler hemen her sokağı sulamaya muvaffak olacaktır. Yıl 1942 sevgili dinleyiciler, İstanbul'un su meselesinde yine değişen bir şey yok. Yine yaz aylarında sular sık sık kesiliyor. Şehre münavebe ile su veriliyor. Bir gazeteci halka bıkkınlık veren su sıkıntısını bu kez sütçüler açısından esprili bir dille ele alarak şöyle tenkit ediyor. İstanbul'da diyor gündelik çıkan süt 25 bin kilo. Her gün satın alınan sütün miktarı ise 50 bin kilo imiş. Deniliyor ki sütlere yarı yarıya Terkos suyu karıştırılıyor. Dikkat edilecek nokta sütlere su karışıp karışmadığı değildir. Çünkü bu muhakkaktır. Merak ettiğimiz şey, terkoz suyu sık sık kesiliyor. O zaman sütlere ne karıştırılıyor? ...1945 yılının sonlarına doğru sevgili dinleyiciler, gazetelerde yer alan müjdeli bir haber, İstanbullulara su meselesinin birkaç yıl içinde hallolacağını, bu mevzudaki tedbirlerin alındığını açıklıyordu. Gerçekten büyük müjdeydi bu. Ama haber okuyan İstanbullular, oku da inanma dercesine, müstehziyane, alayla bıyık altından gülümsüyorlar. Bu kaçıncı müjde diye konuşuyorlardı. Habere göre, Nafaa Vekaleti Bayındırlık Bakanlığı yani, bir Amerikan şirketinden sağlanacak krediyle su meselesinin çözümleneceğini bildirmişti. Diyordu ki, yeni tesisata sarf edilecek paraya ait kanunlar hazırlanmıştır. Su işi için yılda 7-8 milyon lira gelir elde edilecektir. Bu yıllık gelir karşılık gösterilmek üzere yılda 70-80 milyon liralık büyük bir kredi bulmak mümkün olacaktır. Bu kredi bir Amerikan şirketi tarafından sağlanacaktır. Yeni tesisatın ikmali birkaç yıl süreceğinden İstanbul'un su sıkıntısı 3-4 yıl daha devam edecek, ondan sonra çözümlenecektir. Evet, aradan 3-4 yıl değil, yıllar yıllar geçti. İstanbul'un su meselesi bilhassa 1970'lerden sonraki dev hamlelere rağmen bir türlü çözümlenemedi. Ancak son yıllarda çok şükür ki İstanbul'da esaslı bir su sorunu yaşanmamaktadır. Bu bakımdan da yetkilileri tebrik etmek mükellefiyetindeyiz. Sevgili dinleyiciler, çınar altındaki beraberliğimiz devam ediyor. Curzio Malapart adında bir yazar vardı sevgili dinleyiciler. Bunun Cam Pazarı isimli bir kitabı var. Burada İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Amerikan işgali altındaki Napoli'yi anlatıyor. Bir yokluk, bir sefalet köşesidir o günlerin Napoli'si. İşgal kuvvetlerine mensup bir Amerikan askerinin dostluğu birçok aile için yegane ümit kapısıdır o zamanlar. Aralarında en çok tutulanlar ellerinin açıklığıyla tanınmış zenci askerlerdir. Bu askerler ilişki kurdukları eve karton kutular içinde içki, sigara, yiyecek taşır dururlar. Bunların hepsi altın değerindedir Napoliler için. İşgal ülkesi, harpten yeni çıkmış, açlık, sefalet, böylece ailenin yüzü gülmektedir. Zenciler bu eve gelirler, giderler askerler, yerler, içerler, eğlenirler, çalarlar, söylerler. Tabii bu pek çok dramlara, pek çok sıkıntılara da yol açar. Bu işte işgalin acı bir tadıdır sevgili dinleyiciler. Bazen bir ülke işgale uğramadan da yabancıların istilasına maruz kalabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkartmasından önce yüz binlerce yabancı toplanmıştı küçücük Britanya adasına. Bunların çoğu Amerikalıydı sevgili dinleyiciler. Savunma ortaklarıydı İngiltere'nin. Buna rağmen İngiliz halkı kendi kızlarını kollarına takıp gezdiren, en pahalı eğlence yerlerini tıka basa dolduran bu yeni dünyanın gençlerine pek de dostça davranmamıştı bir türlü. ...1940'ların sonlarında Marshall yardımıyla başlayıp askeri yardım anlaşmaları ve ikili anlaşmalarla devam eden Amerika'ya yanaşma siyasetimiz neticesinde ülkemizin kapılarını biz de ardına kadar açtıktı bu yeni dostlarımıza. Kısa sürede her türlü yardım teşkilatı görevlisiyle doluverdi Ankara. Bu memleket uzun ömrü süresince birçok yabancı ıslahat heyeti görmüştü. Ancak tarih boyunca bu heyet mensuplarının pek azı İstanbul dışına çıkmış, kalanlar da İstanbul'un kozmopolit toplumu içinde varlıklarının pek farkına varılmadan kaynayıp gitmiştir. Ancak 1950'lerin yardım heyetleri diğerlerine benzemiyordu. Hemen hemen her gün uçaklar, grup grup uzmanlar indiriliyordu Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in, Adana'nın hava meydanlarına. Bilhassa Ankara bir Amerikan istilasına uğramış gibiydi. 1950'lerin Ankara'sı henüz bu kadar yayılmış, genişlemiş değildi. Küçük Esat, Çankaya sırtları bomboştu. Ayrancı bağları daha henüz gerçekten yer yer bağdı. Modern şehir, daha ziyade yeni şehir, Kavaklıdere ve Bahçeli evlerin etrafında kümelenmişti. Amerikalı'nın Ankara'ya, Ankara'nın Amerikalı'ya ısınması uzun sürmedi sevgili dinleyiciler. O günlerin Ankara'sında, yukarıda sözünü ettiğimiz semtlerde eli yüzü düzgün bir evi olanlara sanki piyango çıkmıştı. İki divan, bir yemek masası, dört sandalye, bir buzdolabı tedarik edenler, buzdolabına o zaman frijider deniyordu, hemen evin camına yapıştırıyordu İngilizce kiralık ilanını. For rent. Yeni açılan iş yerlerinin isimleri de hep İngilizce oluyordu sevgili dinleyiciler. Washington Restoran, Missouri Lokantası hep o günlerin yadigarıdır. Missouri Lokantası deyince Missouri gemisi akla geldi. Bir Münir Ertegün vardı sevgili dinleyiciler. Amerika Washington Büyükelçisi 1940'lı yıllarda bu vefat etti Amerika'da. Ve Amerika bir dostluk mesajı olmak üzere meşhur Missouri zırhlısıyla bu ölen Türk Büyükelçisinin cenazesini Türkiye'ye getirdi. Ve Missouri İstanbul Limanı'nda demirli kaldı. Halk bu gemiyi gezdi. Bu geminin hatırasına pullar çıkartıldı ve günlerce Missouri zırhlısı konuşuldu. İşte bu Missouri lokantası da o zırhlının adını taşıyor. Yine o yıllarda kul temizcilerinin camlarına kocaman harflerle dry cleaner yazılıyordu. Terzilerin levhalarına tailor ilave ediliyordu. Ulusça Amerikanlaşıyorduk. Çünkü zaman Amerikan zamanı, para Amerikalılardı. Giyim kuşamımızı da onlara benzetme çabasındaydık sevgili dinleyiciler. Bunun neticesinde ticaret sözlüğümüze yeni bir tabir ilave etmiştik. Amerikan fuarı diye. Amerikan fuarı sevgili dinleyiciler, Amerikan pazarlarına verilen ilk isimdi. Yarısına kadar sıkılmış tıraş sabunu tüpünden tutun da giyilmiş naylon kadın külotuna kadar her türlü kullanılmış eşya satan bu dükkanlara adımımızı atarken aftershave, deodorant ve Amerikan sigarası kokusuyla karışık yıllanmış bir ter kokusu karşılardı sizi. Bu dükkanlarda kullanılmışların yanında Amerikan PX'lerinde satılan her türlü yeni giyim eşyasıyla giyecek maddelerinde bulmak mümkündü. PX herkesin dilindeydi sevgili dinleyiciler, İngilizce okunuşuyla. PX'ten aldım, PX'de satılıyormuş deniliyordu konuşulurken. Hatta 40 yıllık bit pazarına bile gençler PX'e uydurarak yeni bir isim takmışlardı. Bitex. Kısa zamanda Amerikalılar teşkilatlanmıştı. Artık okulları, hastaneleri, sinemaları, hatta bowling salonları vardı sevgili dinleyiciler. Doların resmi kurda Türk parası karşılığı 2 lira 80 kuruştu. Kara borsasıysa 13-14 liraydı. Ev eşyalarını ve otomobillerini getirtmiş olan Amerikalılar, görev sürelerinin sona ermesinden aylar önce satışa çıkartıyorlardı bunları. Dışarıda Türk parası ne işlerine yarardı ki? Bunlar meşreplerine göre harcıyorlardı ellerindeki bol bol Türk paralarını. Süreyya pavyonuna Bourbon viski, Kanada viskisi girmiştir o yıllarda Amerikan modasına uyarak. Herkes de bir İngilizce öğrenmek merakı başlamıştı sevgili dinleyiciler. Çünkü istikbal İngilizce'deydi. Bunu göze alamayanlar ise Türkçeyi tarzanlaştırarak Amerikalılarla anlaştıklarını sanıyorlardı. Evet, o zaman öyleydi. Biz var sevmek, siz Amerikalıları çok, var şöyle, var böyle. Ya şimdi? Acaba öyle mi sevgili dinleyiciler? Sevgili dinleyiciler, Çınar Altındaki Beraberliğimiz devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçenlerin ilki yabancılardır sevgili dinleyiciler. Bunların arasında ünlü kişiler de vardır. Mesela Lord Byron, İngiliz şairi, Çanakkale Boğazı'nı Polonyalı ihtilalcilerden Leonor Zewerskenski İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçmişlerdir. Daha önce Avarların buradan atlarıyla İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtikleri de bilinmektedir. Bu saydığımız isimlerden sonra bir Amerikan elçisi Bebek'le Kandilli arasını en kısa sürede yüzenler arasında rekor kırmıştır. Ama Boğazı atıyla birlikte geçen ilk kişi Balkan Savaşı sırasında ünlü bir Türk süvarisi olan Nazım Bey'dir. Nazım Bey'in atıyla yüzme hikayesine geçmeden önce hüviyeti hakkında, kimliği hakkında kısaca bilgi vermek isteriz. Nazım Bey, İstanbul'un tanınmış ailelerinden Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Paşa'nın torunudur sevgili dinleyiciler. Kıbrıslı Mehmet Paşa çocukluğunda İstanbul'a getirilmiş, Sultan II. Mahmud'un huzuruna çıkarılmış, onun emriyle devrin tanınmış çocuklarına uygulanan özel eğitimden yararlanmıştır. Babali'de gösterdiği başarı onu Tanzimat devrinin ilk padişahı olan Sultan Abdülmecid'in son yıllarında sadrazamlığa kadar yükseltmiştir. Kıbrıslı Mehmet Paşa'nın ilk sadrazamlığı Sultan Abdülmecid, son sadrazamlığı da Sultan Abdülaziz devrine rastlar. Bu sadrazamın adı bugün artık emsali pek kalmayan Boğaziçi yalılarından birinde yaşar. Bu güzelim yalı Kandili'de Kıbrıslılar yalısı olarak bilinen ihtişamlı eserdir. İşte sözünü ettiğimiz Nazım Bey bu yalının bir çocuğu olarak Boğaziçi ile kucak kucağı yaşamış bir kişidir. Deniz sesiyle uyanan Nazım Bey'in biniciliği de deniz dostluğu kadar güçlüdür. Meslek olarak da bu sebeple süvariliği seçmiştir. Efendim Nazım Bey'in kardeşlerinden Tevfik Bey, Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın yaveriyken Babali baskınında onunla beraber öldürülmüştür. Malum iddiaçılar Babali'yi basarak iktidara el koymuşlardı. Nazım Bey'in diğer kardeşi Şevket Bey, Meşrutiyet döneminin böyle eylemci kişileri arasında yer almıştır. Her ikisi de önceleri İttihat ve Terakki Partisi'nin mensubuyken, sonraları bu partinin diktatörlüğü karşısında muhalefete geçmişlerdir. Hatta yeni partilerin kuruluşlarına da katılmışlardır. Hatta Nazım Bey, iktidardakilere ters düştüğü için ömrünün bir kısmını yurt dışında, tabiri caizse sürgünde geçirmiştir. Nazım Bey, 86 yaşlarındayken çocuksuz bilavelet ölmüştür. Şimdi sevgili dinleyiciler, Nazım Bey'in ne suretle atıyla Boğazı geçtiğinin hikayesine gelelim. Balkan Harbi sırasında ordumuzda bazı Alman subayları uzman olarak kullanılmıştı. Bu arada Albay Veit Süvari Okulu öğretmenliğine tayin edilmişti. Nazım Bey o sıralarda süvari yüzbaşısı olarak Veit'in tercümanlığına ve yardımcılığına tayin edilmiştir. Bir gün bu Alman subayı Rumeli Hisarı'nda yaptırdığı eğitim sırasında öğrencileri olan genç süvarilere şöyle bir soru sorar. Der ki, vakit gece. Boğaz'ın Anadolu yakasındaki birliğimize düşman hakkında çok acele bir bilgi verilecektir. Telefon bağlantısı yok. Karşıya geçmek için hiçbir deniz vasıtası da mevcut değil. Işık bulunamadığı için flamayla ve morsla herhangi bir haber ulaştırılamamaktadır. Bu durumda acaba karşı taraftaki birliğimize acele mesajı nasıl ulaştırabiliriz? O zaman tabi böyle boğaz köprüleri yok, vapurlar çalışıyor. Burada da vapurun olmadığını düşüneceğiz. Tabi Alman subayının, bu albayının sualine hiç kimse cevap veremez. Nazım Bey atılır, der ki, efendiler atımızla yüzerek karşıya geçmek suretiyle irtibat sağlayabiliriz. Alman kumandanı Veit hayretle Nazım Bey'e sorar. Peki der, bu nasıl sağlanabilir? Nazım Bey bu sualin cevabını hemen harekete geçerek verir. Atına binerek Rumeli Hisarı'ndan denize dalar. Bazen at üstünde, zaman zaman atının kuyruğuna yapışıp birlikte yüzerek şimdiki küçük su plajına çıkmayı başarır. Hadise İstanbul'da olduğu kadar sevgili dinleyiciler, Avrupa basınında da geniş yankılar uyandırır. Daha sonraki günlerde bu tür eğitime Nazım Bey'in idaresinde devam edilir. Üç genç süvari atlarıyla beraber boğazı geçmeyi başarırlar. Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altında şimdi de kıssadan hisse bölümümüze geldik. Kıssadan hisse bölümümüzde Selçuklu Sultanı Sancar'dan bahsedeceğiz. Veya Sencer, Sultan Melikşah'ın oğlu. Bu büyük Selçuklu Devleti'nin en meşhur hükümdarlarından, en değerli hükümdarlarından Celaleddin Melikşah'ın küçük oğludur. Sultan Sencer Hicret'in 501. senesinde tahta bulunuyordu. Yani 12. miladi asırda. Halkına çok iyi muamele eden, dindar ve adaletli bir hükümdardı. Bir seferinde halkının ve askerlerinin büyük saygısı ve kendisine sırt vermeleriyle İzzet ve İkbal ile Talkan şehrine gitmekteydi. Herkes hükümdarın bu ihtişamlı alayını seyrine koşmuştu. Her bir köşe kendisini görmek isteyenlerle doluydu. Şehrin yakınlarında yüksek bir tepe vardı. Neredeyse bu tepenin ucu bulutlara değecek kadar yüksekti. Şehir halkından zavallı bir fakirin gencecik ve çok güzel çocuğu bu dimdik tepenin ta zirvesine kadar çıkmış ve oradan aşağıdan sel gibi ihtişamla gelip geçen askerleri seyre dalmıştı. Bulunduğu yerde tek başınaydı. Evet, padişahın askeri sel misali o yoldan akıp geçmek üzereyken Sencer Şah da onların başında yöreyi keskin gözleriyle tarayarak gidiyordu. Birden bakışları o dik ve yüksek tepeye takıldı. Dağın zirvesinde iri bir kuşa benzeyen bir şey oturmaktaydı. Sencer içinden bu herhalde çok iri, vahşi bir kuştur diye geçirdi. Bunu avlamaya niyet etti. Zaten kendisi ok atmakta ve yay çekmekte eşi benzeri bulunmaz bir ustaydı. Tam o dik tepenin altından geçerken aşağıdan kuş sandığı bu karaltıya bir ok attı. Kazayı ilahi olarak nişanlanan ok varıp o küçük çocuğun bedenine saplandı. Çocuk olduğu yere yığılıp cansız kaldı. Sultan Sencer avının vurulup yıkıldığını görmüştü. Varın alıp getirin diye yanındakiler emretti. Hizmetkarlar koşuşup tepenin doruğuna tırmandılar. Baktılar ki küçücük bir çocuk kana ve toprağa bulanmış bir halde orada cansız yatıyor. Yavrucağı alıp bir kalkana koyup padişahın huzuruna getirdiler. Sultan Sencer, vurmuş olduğu şeyin kuş değil de kanlara bulanmış bir küçük çocuk olduğunu görür görmez, yürekten bir ah çekip kendinden geçti. Atından toprağa düştü. Ciğeri gam ve elemle yanmaya başladı. Gözlerinden seller gibi yaş dökülüyordu. Etrafındakilerin yardımıyla biraz sonra kendine geldi. Nasıl oldu da bilmeden böyle bir vebale maruz kaldım. Böyle onulmaz bir yarayla yaralandım. Elbette mümkün olduğu kadar bu günahın, bu hatanın hafifletilmesi gerekir diyerek hemen şehre adamlar gönderdi. Çocuğun sahibini bulunup getirilmesini emretti. Giden adamlar şehirde arayıp taradılar. Meğerse yavrucuk Talkan şehrinin fakir bir zavallının, fakir bir kimsenin oğluymuş. Biçare fakir adam gözünün nuru, ciğerinin parçasını gelip de o halde görünce tahammül edemeyip kendisini yerden yere çaldı, yakasını yırttı. Yüreğinin derinlerinden kopan yakıcı ahlar eyledi. Fakirin bu ağlayışı, bu inleyişi Sultan Sencer'i büsbütün helak etti. Adamcağızın elini kendi eline alıp onu çadırına götürdü. Önüne bir torba dolusu altın ve bir de parıltısıyla sanki ateşler saçan keskin bir kılıç koydu. Kendisine candan, yürekten yalvarıp ve Allah-u Teala'ya yeminler ederek şöyle dedi. Hata ile bilmeyerek bir günah işledim. İki şeyden birisi mutlaka kabul edip yerine getir. İşte altın. Arzu edersen bunu kabul et ve beni affeyle. Yok, bunu kabul etmiyorsan al kılıcı ve kendi eline benim başımı kes. Oğluna karşılık sen de beni öldür. Yeter ki bunlardan ikisini de reddederek yarın kıyamette beni azaba, eleme, işkenceye maruz bırakma. Karar senin elindedir. Ya affet ya öldür. Fakat beni bu mihnetten kurtar. Yüreği ateş ateş yanan o fakir adam, padişahım, benden yana helal olsun. Demek ki Allah-u Teala'nın takdiri böyleymiş. Siz bütün dünya alemin canı, bütün ülkelerin ruhu revanısınız. Nitekim şan ve şerefinize layık olanı yaptınız. Büyük mürüvvet ve ihsanda bulunmak istediniz. Sizin canınız ve başınız sağ, devletli ömrünüz devamlı olsun. Hepimiz canımızla ve başımızla sizin yolunuza fedayız. Siz sultan olarak Allah-u Teala'nın yeryüzündeki bir gölgesisiniz. Yine de Allah-u Teala'nın himayesinde ve emniyeti içinde olun. Yavrumun kanı size helal olsun. Yarın kıyamet gününde de inşallah bu iş senden sorulmasın. Bu sözüm Allah-u Teala da şahit olsun dedi. Bu sözler Sultan Sencer'in yüreğine biraz sabır, sükun ve teselli verdi. Çocuğun babası bundan sonra oradan ayrılmaya kalktı. Verilen parayı kabul etmemek için direndi. Fakat Sultan Sencer adamcağızı zorla buna razı etti. Hatta yanına bir torba altın daha kattı. Adamcağız ısrar karşısında ister istemez parayı kabul etti. Sultan Sencer bu yaptıklarıyla da kalben rahatlık duyamadı. Adama Talkan vilayetinin emirliğini verdi ve kendisi bir devlet adamı seviyesine yükseltti. O ne büyük bir hükümdar, o ne dindarlık, o ne merhametli ki şah ile dilenciyi aynı mertebede görmüş. Kibirden, azametten uzak, riyadan uzak, tertemiz, güzel bir huy ile, ahlakla hem halkının, hem insanlığın, hem de Allah-u Teala'nın beğendiği bir kimse olarak ismini tarihe yazdırmış. Evet sevgili dinleyiciler, dakikalar dakikaları kovaladı ve her sınırlı şey gibi bu Çınar Altı programının da sonuna geldik. Hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Çınar Altı.